تاریخ ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için yürüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Ana kumanda masasında sevgili Erdem Karagöz bulunuyor ve ben Deniz Fehim Harmanşah sunuyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Nasılsınız?
Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah.
Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bayağı bir faaliyetleriniz arttı herhalde son günlerde.
Evet, bu son günlerde sizi özellikle özledik. Konferanslar yönünden epeyce arttı diyebilirim.
Evet.
Tabii iki önemli husus var. Birisi malum Çanakkale'nin de
evet,
yıl dönümü dolayısıyla Mart ayı geldiğinde programlarımız artıyor. İkincisi de Kayı 4 çıkalı. Onunla ilgili de özellikle programlar hem Kanuni
evet,
hem Kayı 4 kitabı. O şekilde programlar arttı bizim.
Çok güzel hocam. Kendinize de iyi bakıyorsunuz değil mi? Muhafaza edin, soğuk sıcak.
Bakıyorlar.
Güzel. Peki ben kısaca iletişim adreslerimizi vermek istiyorum sevgili peki, dinleyicilerimize. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam geçen haftalarda Kanuni Sultan Süleyman Han'la ilgili tabii konularımız hep devam ediyor. Son geçen programın son kısmında evlatları ile imtihanından bahsetmiştiniz.
Evet.
Çok gerçekten acı, zor bir imtihan. Devamında neler oldu? Böyle başlayalım istedik.
Şimdi tabii Kanuni Sultan Süleyman geçen haftalarda da bahsettiğimiz gibi kardeşleriyle savaşmadan, mücadele etmeden tek başına rahat bir şekilde tahta çıkan nadir padişahlardan bir tanesiydi. Ve bu onun için belki de çok büyük bir rahatlık olmuştu. Ancak işte imtihan dünyası diye söyledik. O da bir devletin birlik ve beraberliğini ve devamını sağlayacak noktada Osmanlı için o kardeş katli prensibi de varken
evet,
sağlayacak bir noktada evlatlarıyla sınava tabi tutulmuş oldu. Ve Kanuni aslında insanlar belki tenkit ederken o işin temelinde bu sınavı başarıyla geçti bir noktada. Zira devlet, Osmanlı'da devleti ebed müddetse onu sağlamış oldu. Asıl olanı sağlamış oldu. Ama bir baba olarak da en zor bir sınavdan geçti. İki evladını isyan noktasıyla karşı karşıya kaldığı için öldürtmek zorunda kaldı. Fakat umumi baksak Kanuni bu şeyde başarıdır. Yani binlerce, yüz binlerce insan çarpışmalarla ortadan kalkmamıştır. Bir baba oğul mücadelesi şeklinde devam etmiştir diyebiliriz. Tabii Bayezid'in de geçen epey kendi aralarında şiirlerinden, sözlerinden evet, de bahsettik. Bayezid de ortadan kalkmış olunca netice itibariyle Kanuni Sultan Süleyman'ın tek şehzadesi kalmış oldu.
Evet.
Selim.
Evet.
Selim. Ve tek şehzade bir noktada Selim de aynı babası gibi rahat bir şekilde tahta çıkacaktır. Dolayısıyla devlet bu nevi bir düşünceden kurtulmuş oldu Selim'in tahta kalmasıyla.
Evet.
Kanuni Sultan Süleyman son dönemlerinde çok fazla sefere çıkmadı. En son sefere hariç 1555-54 İran seferinden sonra yaklaşık bir 10 yıl sefere çıkmadı. Bunda ayağındaki nikris rahatsızlığını da söyleyebiliriz. Ancak bu dönemlerde özellikle Osmanlı donanmasının faaliyetlerine biz bir noktada şahit oluyoruz. Osmanlı donanması ki 1538 Preveze çok önemli bir dönüm noktasıdır.
Evet.
Zira Preveze'de Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Büyük Osmanlı armadası bütün Hristiyanların meydana getirdiği deniz gücünü yok etti. Yani büyük ölçüde çok büyük bir ağır bir darbe indirdi.
Tarihin en büyük seferlerinden
en büyük seferlerinden bir tanesidir ve son derece şiddetli bir darbe oldu bu
Hristiyan donanmasına.
Evet, Haçlı donanmasına. Ve dolayısıyla bir daha 1541'de malum Şalke'nin bir Cezayir seferi olacaktır ve evet, o da felaketle neticelenecektir. Evet. Ancak Osmanlı donanmasının karşısına uzunca bir süre Haçlılar karşı çıkamadılar. Karşısına çıkamadılar ki Barbaros'un vefatından sonra da 1546'da Barbaros vefat etmişti. Ondan sonra da bu devam etti. Yani neredeyse Akdeniz belki kıyı şeridi itibarıyla bir Türk gölü olmadı. Ancak Osmanlı sancaklarının dalgalanması itibarıyla sanki bir Türk gölü haline döndü.
Yani
Akdeniz,
o
böyle bir
yedikleri tokadın şeyiyle daha çıkamadılar
tesiriyle mı? Zira Osmanlı donanması her yıl, hani nasıl burada her hafta konuşuyoruz.
Evet.
Osmanlı kara ordusu gücü, Kanuni Sultan Süleyman her sene sefere çıkıyor.
Evet.
İşte Boğaz'dan da donanma sefere çıkıyor. Hmm. Yani aynı şekilde bir tarafta kara ordusu hareket ederken bu ya Venedik, Avlonya veya Avusturya veyahut Almanya veyahut İran Safeviler üzerine her sene neredeyse diyebileceğimiz bir şekilde kara ordusu İstanbul'dan ayrılırken donanma da her yıl Boğaz'dan denize açılıyor. Bu kolay bir şey değildir.
Muntazaman
her yıl donanma, bu bir güç ister. Bu bir para ister.
Para ister değil mi?
Yani bunlar tabii çok önemli. Ancak bu kadar kıyısı olan bir devletin o günün şartlarında korsan faaliyetlerinin en üst düzeyde olduğu bir zamanda donanmaya denize çıkartması lazım bu kadar geniş bir devletin. Ve Osmanlılar bunu, bu denizin hakimi biziz, deniz ticaretini, korsanlık faaliyetlerini, her şeyi önleyen ve Müslümanların hac yolculukları, diğer meseleler, denizden olan, karadan olan, bunları Osmanlı Devleti sağlıyor. Bunlar öyle sözle, basit bir şekilde yani olacak hadiseler değil.
Kuralı koyan biziz diyor. Yani.
Evet.
Süper güç olmanın gereği belki.
Tabii değil mi? Ya hani denizde şimdi geçen nerede bir korsanlık faaliyetleri var.
Afrika'da.
Önleyemiyorlar kolay kolay. Oraya donanma gönderiyorlar. Bunlar,
evet.
Tabii basit bir hadise olarak görmemek lazım. Netice itibariyle Osmanlı donanmasının biz faaliyetlerine şahit oluyoruz. İşte bunların en önemlilerinden bir tanesi de 1561 yılında Cerbe zaferi olacaktır.
Cerbe değil mi?
Cerbe. Cerbe'de ki Barbaros'tan sonra Osmanlı donanmasının başına Piyale Paşa geldi. Piyale Paşa gerçekten 14 sene, bu da enteresandır. Kanuni Sultan Süleyman yani başarılı adamları seçip getiriyor. Piyale Paşa Barbaros'tan sonra aslında karacı bir devlet adamıdır. Karadan evet, gelmedir. Yani denizci değil. Barbaros'un denizde yetiştirmiş olduğu o Turgut Reis gibi, Salih Reis gibi, Seydi Ali Reis gibi çekirdekten yetişen bu denizciler değil. Karadan yetişen bir general.
Neden peki?
Piyale Paşa. Osmanlılarda genelde böyledir. Asıl askeri husus başında karacılar vardır. Buradaki husus belki Kaptanı Derya'nın aynı zamanda bir Divan-ı Hümayun'a girmiş olması ve bunların sarayda yetişip Osmanlı protokollerini bilmiş olmaları, yutmuş olmaları bunda büyük rol oynuyor. Oysa denizden gelenler dışarıdan o şeyi, çalışmayı, o protokolü, o saray şeyine hakim değil.
Belki şey olsa, yine bir Barbaros gibi birisi olsa yine öyle devam edebilir.
Var,
değil mi?
Turgut Reis vardı mesela.
Evet.
Aslında burada biraz Rüstem Paşa da rol oynadı. Hmm. Belki Kanuni Sultan Süleyman Turgut Reis'e bunu verecekti. Fakat Rüstem Paşa eskiden de gelen bir gelenek olması hasebiyle önce Sokullu Mehmet Paşa oldu. Sokullu Mehmet Paşa'nın olmasından sonra Sinan Paşa'yı getirdi. Sinan Paşa Rüstem Paşa'nın kardeşidir.
Evet.
Ya ama yani biz bunu doğrudan Sinan Paşa'yı da suçlayamayız. Zira Osmanlı'nın geleneği de budur. Barbaros'un çok karizmatik bir kişiliği vardı, yönü vardı. Çok farklı bir hususiyeti vardı. Kanuni Sultan Süleyman ona doğrudan verdi. Fakat vezirler ve devlet adamları bunun sıkıntısını çektiler kendi içlerinde. Evet. Zira Barbaros Hayrettin Paşa aynı zamanda o karizmatik o kişiliği ve yönüyle divanda her meselede ağırlığını koymuştur. Sonra saray protokol ve adab şeyini bilmediği için çok rahat konuşur insanlara. Hmm. Böyle çok rahat azarlar şey şekilde, bunu belki şey demiyorum ama düşündüğünü kabul ettirir tarzda bir ifade içerisinde. Halbuki ötede daha bir farklı bir protokol, konuşma hususiyetleri vardır. Devlet adamları burada sıkıntı yaşıyorlar.
O zaman sevgili dinleyicilerimize bir kitap tavsiye edelim bu konuda. Sizin kaleme aldığınız, yani günümüz Türkçesine sadeleştirdiğiniz bir kitap var.
Ama henüz çıkmadı o.
Yok, ben şeyi söyleyeceğim hocam. Kaptan Paşa'nın Seyir Defteri.
Evet, Kaptan Paşa'nın Seyir Defteri. O benim ilk kitaplardan da tabii. Barbaros Hayrettin Paşa'nın kazaları çok fazla değişik kitaplarla çevrildi. Değişik kişilerce de çevrildi. Biz de Babali Kültür Yayınları'ndan çıkmıştık. Kaptan Paşa'nın Seyir Defteri diye. Çok enteresandır. Barbaros Hayrettin Paşa'nın bu kitabının yazılmasına Kanuni Sultan Süleyman sebep oldu. Kanuni Sultan Süleyman onun gazalarını dinlediği zaman, yani böyle birisi nasıl tanınmaz? Gazaları niçin unutulsun? Bunlar mutlaka yazılmalı. Bunlar unutulmamalı. Yani Osmanlı'da gazanamelerin, fetihnamelerin en önemli hususlarından, yazılma sebeplerinden bir tanesi kendilerinden sonraki evlatlarının ve nesillerinin gaza aşkıyla büyümeleridir. Onu severek dinlemeleri, okumaları, o aşkı almaları, o sevdayı hissetmeleri,
o ruhu yaşamaları.
Onun için de yazarlar. Kanuni Sultan Süleyman da onu dinlediği zaman bunlar neden yazılmıyor, bunlar kayda geçsin diye. O zaman Seyyid Muradi, bizzat Barbaros Hayrettin Paşa'nın gazilerinden biridir. Kendi bulunduklarını, Barbaros'tan dinlediklerini veya kendinin katılmadığını diğer gazalardan, diğer Leventlerden dinlediği gazaları bir araya getirmiş ve yazmıştır. Belki de Osmanlı, Afrika tarihinde, coğrafyasında en çok yazılan ve zaman zaman ilavelerle genişletilen bir kitap olmuştur Barbaros Hayrettin Paşa'nın gazaları. Evet. Çok fazla basılmıştır, yayılmıştır, okunmuştur ve de gerçekten çok hoştur. Destani bir yönü vardır Barbaros Hayrettin Paşa'nın.
Evet.
Tabii biz de ana üç tane Topkapı Sarayı'nda üç tane de
nüshası mı var?
Üç nüshası da Süleymaniye Kütüphanesi'nde vardır. Süleymaniye'dekiler Topkapı Sarayı'ndakiler manzumdur. Süleymaniye'dekiler nesir şeklindedir. Yani şiir şeklinde şiir bile şeklinde. Kaleme alınmış. Bunu değişik kimseler mesela onu o şekilde kaleme alıyor başkası da. Dolayısıyla onu o şekilde çevirmiş olmuştuk. Barbaros Hayrettin Paşa'nın gazalarının belki bir evde gençliğimize bizim okutacağımız, yeri geldi konuyu açtınız. Onun için yani kısa da kesmek ve geçmek olmuyor. Mutlaka başucu kitabı gibi bulunması lazım gelen kitaplardan bir tanesidir Barbaros Hayrettin Paşa'nın Gazavatnamesi, gazaları. Çok tatlıdır, çok hoştur. Başka bir gün inşallah devam ederiz onunla ilgili. Bakın bu Cerbe Zaferi'ni de, gazanamesini kaleme alan, onun üzerinde ben ilk önce onu aldım. Çünkü hazırladığımız bir kitap vardı. Piyale Paşa ve Cerbe Fetihnamesi diye. Nihadi'dir. Nihadi. Nihadi bir doktordur. Doktor. Şaban Nidai. Özür dilerim. Şaban Nidai.
Şaban Nidai.
Evet. Bir doktordur. Kendisi tabiptir aslında. 19 tane tıpla ilgili eseri vardır. Ve çok kıymetli eserlerdir.
İlginç değil mi hocam? Şimdi mesela Barbaros Hayrettin Paşa Kaptanlı Derya kitap yazıyor veya yazdırıyor.
Yazdırıyor.
Doktor Cerbe Zaferi'ni yazıyor.
Evet.
Şimdi günümüz şeyle baktığımızda alakasız gibi geliyor ama.
Sefere katılıyor.
Sefere katılıyor.
Sefere. Belki doktor olarak katılıyor.
Evet.
Fakat edebi yönünün güçlülüğünü de gösteriyor aynı zamanda ve manzum olarak yazıyor bütün bunları. Evet. Yani hemen hemen onu da manzum olarak kaleme almıştır Şaban Nidai.
Evet.
Ve çok hoş, gerçekten çok güzel, çok hoş bir şekilde kaleme alınmış bir eser. Ama benim burada tabii bunu anlatırken özellikle bir hususu daha söylemek istiyorum.
Evet.
Şimdi 19 tane tıpla ilgili eseri var.
Evet.
Yani son belki 15 yıldır araştırılıyor ve çevriliyor bazı şeyleri. Hani bizde genel itibariyle baktığımız zaman işte tarihçi ve Türk dili bölümünde okuyan, üniversitede okuyan gençler Osmanlıca'yı öğrenirler. Evet. Eski dilimizi. Peki tabipler? Yani bizim Osmanlı ile ilgili bugün Kanuni döneminde yaşamış ki Şaban Nidai de ikinci sınıf bir doktordur. Hmm. Yani mesela Mehmet Kaysuni zaman vardır o zaman. Kaysuni zadeler.
Evet.
O çok daha ileri derecede bir tabip ve doktordur. Bunların eserlerini, isimlerini bilmiyor şimdiki bizim tabiplerimiz.
Ya.
İsimlerini bilmiyor. Ve o kadar tatlı, o kadar güzel bir hastaya davranışla ilgili, hastalıklarla ilgili sözleri, nasihatleri ve mutlaka gösterdikleri bir
güler
takım
yüz, tatlı dil.
Yani onun yanında bir de hastalıkla ilgili teşhisleri, tedavi yöntemleri, bir takım şeyler vardır ki bunların mutlaka bilinmesi lazım. Yoksa Osmanlı'da tıp ne durumda, ne derecede, ne şekilde veya gençlerimizin bu alimleri tanıması lazım. Ama maalesef bunlar bilinmiyor. Bakın 19 tane eseri ve ismini bile bu son 10 yıla gelinceye kadar ismini bile çeşitli doktorlarla karıştırılmış. Hmm. Yani kendisini ortaya çıkarmak dahi
muamma
olmuş. Mesela bu Cerbe'yi önce Haçlılar alıyorlar büyük kuvvetlerle gelip.
Evet.
Ardından Kanuni Sultan Süleyman Piyale Paşa'yı oraya gönderiyor. Ve Kanuni Sultan Süleyman mesela Turgut Reis'e çok değer veren bir padişahtır. Piyale Paşa kaptanı derya olduğu halde her seferinde ona kesin bir emri vardır. Turgut'la ne yaparsan yap, Turgut'la istişare ile yap. Turgut'la istişare etmeden bir işe girişme. Turgut Reis'i çok sever Kanuni Sultan Süleyman. Evet. Ve bu aynı zamanda bir de işin ehil tek bir kişiye bırakmamak, istişare ve meşveret usulünü de devam ettirmek ve mutlaka uygulamak noktasında da olduğunu görüyoruz.
Değil mi? Her hareketleri sözlerinden çıkarılacak dersler var.
Dersler var. Cerbe Kalesi'ni almışlar. Kanuni tabi donanma gittiği zaman Haçlı donanması Osmanlıları Cerbe'de karşılıyor. İşte 1561-1538 yaklaşık 22 sene sonra bir yarım asır geçince çeyrek asır
evet.
Haçlı donanması Osmanlı'nın karşısına çıkıyor. Burada.
Evet.
Ve burada Piyale Paşa gerçekten ki Uluç Ali Reis, daha sonra Kılıç Ali Reis lakabını alacak Osmanlı denizcileri burada Haçlılara Preveze'den sonra ikinci çok büyük bir darbe indiriyorlar. Ve bu da ta 1571 Kıbrıs şeyine kadar devam edecektir bu darbenin izleri. Orada inebahtıyla belki silinecektir. Dolayısıyla çok ağır bir darbe indiriliyor Haçlı donanmasına bir kez daha. Ve ardından Cerbe Hisarı kuşatılıyor. Ve Cerbe'yi uzun bir Osmanlı donanması kuşatma altında tutuyor.
Huzur günleri mi başlıyor?
Savaşlar başlıyor.
Savaşlar.
Yani Cerbe Kalesi'ni alabilmek için, geri alabilmek için uzunca devam eden yaklaşık bir 80 gün, 3 aya yakın bir kuşatmanın neticesinde ve çok şiddetli savaşların neticesinde Cerbe zapt ediliyor. Mesela o hücumların esnasında Piyale Paşa'nın uzun süren savaşlar, çarpışmalar, bunlar netice itibariyle bir donanmadan, karadan, üst üste hücumlar, ölümler çok şiddetlidir. Bunları biraz Kayı 4'te ben uzun bir şekilde de yazdım, kaleme aldım.
Evet.
Mesela orada Piyale Paşa'nın Rabbine münacatını anlatıyor şey.
Piyale Paşa'nın.
Şaban Nidai, Piyale Paşa'nın. Mesela orada elin kaldırdı yüz dergaha tuttu, dili can ruhunu Allah'a tuttu. Elini kaldırdı yüce dergaha, gece onu anlatıyor hallerini. Dili can ruhunu Allah'a tuttu. Hem gönlünü hem yüzünü Cenab-ı Hakk'ın huzuruna doğru yöneltti. Canı dilden, hani canı dilden yalvardı, hem gönülden hem candan dedi ya.
Evet.
Dedi ey Halık-ı Mahluk-ı Alem, ehassın misli yok Allahu Alem. Dedi ey Halık-ı Mahluk-ı Alem, ey bütün alemlerin mahluku olan Halık'ım. Ehassın, birsin, misli yok Allahu Alem. Kesin bellidir ki sen birsin, şerikin ve ortağın yoktur. Dilersen bir kulu sultan edersin, dilersen hak ile yeksan edersin. Eğer dilersen bir kulu, en basit bir kulu sultanlık makamına çıkartırsın. Dilersen o en sultanlık makamındaki kulu da toprakla beraber eylersin, hak ile yeksan edersin. Eğer zillet ve ger izzet ne kim var? Eğer lütfu ve ger kahru kamu kar. Zillet, izzet ne kim ne varsa ve lütuf, kahır, kamu ne varsa senindir vermek almak her bir işte, senin emründür alışta verişte. Bunların hepsi senin emrinledir.
Evet.
Ne olursa seninle beraber olur. Çü sensin alemin perverdigarı, getirip gideren leylü nehara.
Kısa bir ara verelim mi hocam?
Kısa bir ara verelim.
Çok güzel girdiniz ama. Şiirin
ortasında ara gitmezdi ama ne yapalım.
Ama ne yapalım?
Böyle olacak herhalde.
Merak etsin dinleyicilerimiz. Pek etsinler. İkinci bölümde tekrar buluşmak dileğiyle efendim. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümüne tekrar beraberiz. İletişim adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam şiirin arasına girmiştik.
Evet.
Şaban Nidai'nin yazdığı Gerbe Zafer ile ilgili nereden okuduğunuzu diye merak edebilir diye hatırlatmak istedim. Kayı 4'ten herhalde.
Evet, Kayı 4'te.
Oraya
Kayı 4'te aldık o kısmı. Kayı 4'te de yazılıdır. Cerbe Zaferi, Cerbe Zaferi ile ilgili bölümler.
Evet.
Orada da Şaban Nidai'nin bir takım böyle gerçekten çok hoş, onu İngiltere'den getirttirmiştik.
Hı hı.
O eseri. İnşallah onu ayrıca bir eser olarak
baştan
sona hazırlıyoruz.
Bu akşam ayrı bir müjde daha verdiniz.
Tabii bölümler de almıştık. Gerçekten çok hoş bunlar. Yani bakıyorsunuz işte Piyale Paşa'nın bir gece yakarışı Rabbine, duası, ertesi gün o fetihler. Mesela zaferden sonra yenilen, verilen ziyafetlerde öyle yenilen yemekler.
Çok özür dilerim.
Yani İstanbul'dan ayrılışı, İstanbul'dan karşılanışı. Yani bütün bunlar gerçekten çok hoş.
Şöyle bir sual gelebilir. Çok belki basit ama şimdi kızmayın hemen. Mesela böyle yakarışları var sultanların. Mesela bir yanlarında birim var ki onları görüyor mu böyle o yakarış anında? Hani genelde dua böyle hususi bir dua bu gece.
Evet.
Yani uzaktan izleyen mi var? Odada birim var. Nasıl Buna nasıl cevap verirsiniz?
Yani şimdi tabii buna şu şekilde olmuştur diye bir cevabını vermek güçtür.
Evet.
Ancak yorum yaparsınız, söz söylersiniz. Şimdi netice itibariyle biz genelde paşa tek başına bir noktada değil, tek başına değil. Geceleri gözyaşı dökebilir, geceleri odasına çekilebilir, geceleri kapanabilir. İkincisi de mutlaka cemaatiyle namazını kılarlar, dua eder, dua ederler. El birliğiyle duaları vardır. Onun bu hüzünlü hallerini bazen şairler kendileri de ifade edebilirler. Veya umumi bir duanın yakarışı itibariyle yazabilirler. Veya hallerine vakıf olabilirler, bir takım hallerine. Mesela ben şeye çalışırken Slovakya'da Osmanlılar diye kitabımız çıkmıştı biliyorsun.
Evet.
Slovakya'da Osmanlılar, Fazıl Ahmet Paşa'nın Uyvar'ı fethidir. Fazıl Ahmet Paşa'nın Girit'i fethi de var. Uzun yıllar fethedilemeyen.
Evet.
Girit'i ve önünde uzun 2 yıl kadar orada kalıyor Fazıl Ahmet Paşa. Anası oraya gidiyor. Böyle eserin birinde Fazıl Ahmet Paşa'yı araştırdığım için akşamları anasının diyor böyle başını dizini anasının böyle yaslanırdı anasının dizine, başını kordu ve anacığım bugün de fethedemedik diye gözünden yaş dökerdi, Girit düşmedi diye. Ve anası oğluna dualar ederdi. Şimdi yani orada bunların bu hallerine, bu şeylerine vakıf olanlar da var. Bunları duyanlar bunları yazıyorlar. Evet. Gerçekten öyle aylarca memleketten dışarıda ve zor şartlarda, içeride değil, çadırlarında, metrislerde, toprak içinde. Ve bunun kışı var, yazı var, soğuğu var, karı var, buzu var. Öyle basit ve kolay bir şeyler değil. Bunları biz böyle bazen tarihi anlatırken, ha gitti şurayı aldı. İşte gidip orayı alamıyor yani.
Değil mi?
Gitti orayı aldı değil.
Git,
onun
aldı.
Yolculukları var, ne çileleri var, ne sıkıntıları var. Geceler boyu, gecesi var, gündüzü var, soğuğu var. Yani belki hani Mart ayı bir Çanakkale'den bahsederiz. Oralarda 9 ay yatan insanların çektiği çileler, o ölümler neler? Bunlar basit değil, bunlar kolay değil. Onun için şehitleri böyle her zaman yad etmek, dua etmek, hatırlamak son derece önemlidir. Evet.
Bütün şehitlerimize gani gani rahmet eylesin,
evet.
Cenab-ı Hak.
Amin.
Kitaptan bahsettiniz. Kayı 4 nereden bulabiliriz diye sorabilirler. Akıllarına düşmüş olabilir. Yeni dinleyenler de olabilir. Ben kısaca hatırlatmak istiyorum.
Tabii.
Ketebe Yayınları bu kitabı bastı. İletişim adresleri de 0544 319 64 34. 0544 319 64 34 veya 0212 216 82 46'dan ulaşabilirler, alabilirler.
0212
216 82 46.
Şimdi tabii okuyucularıma benim de duyurmam lazım.
Evet.
Hoca kitabını pazarlıyor şeklinde anlaşılmasın. Bu kitap Ketebe Yayınları dediniz. Bir
evet.
Dernek Ademler'in yayınıdır, kitabıdır ve geliri talebelere gitmektedir,
evet.
Verilmektedir. Bizim
aslında uygun bir
ilgisi
şekilde.
Yok. Tamamen de talebelere ve bir yurda, derneğe bağışlanmış durumdadır geliri.
Evet.
Dolayısıyla onu da ben tabii bazen insan kendisi olduğu zaman rahatsız olabilir. Onu dinleyicilerimize söylemek istiyorum.
Teşekkür ederiz.
Şimdi Piyale Paşa'nın ağzından Şaban Nida'yı onun ağzından ifade ediyor diye baş devam edeyim mi?
Tabii ki hocam.
Şimdi hemen şeyinde kamu derdin devasını veren hak, kamu dermansıza derman eden hak. Bütün dertlilerin devasını, dertlerin devasını veren Rabbim diyor. Ve bütün dermansızlara yine derman eden Rabbim. Habibin hürmeti kim ekrem ittün, ana düşman olanı ebkem ittün. Aslında çok uzundur bu. Ben biraz kısalttım.
Kısaltınız
çok
değil
tatlı
mi?
Ve çok hoş. Habibin hürmeti kim ekrem ittün. O Habibin hürmeti nedir ki? Sen onu ekrem ittin.
Kerem.
Keremli ettin. Habibi ekrem deriz ya.
Evet.
Bak nasıl onu ayırıp ana düşman olanı ebkem ittün. Ona düşman olanları da ebkem, dilsiz. Onu ekrem, izzetli, onun aşağısını zelil, dilsiz, konuşamaz hale getirdin. Onun karşısında çünkü bütün diller sustu.
Evet.
Hiç kimse karşısında konuşamaz oldu. Ebu Cehil'in, Ebul Hikmetken adı Ebu Cehil oldu. Cehalet babası oldu. Aslında hikmet söyleyen bir kimseydi.
Yani o toplum.
Yani o toplumu
mi?
Çeviren ama ne oldu? Kıyamete kadar cehalet babası Ebu Cehil oldu.
Evet.
Hem evvel eyledin anı hem ahir, güneşten ruşen ittin anı zahir. Hem evvel eyledin O ilk yaratıldı. Yaratıldığında peygamberdi. Evet. Değil mi? Anı hem ahir hem de son peygamber olarak dünyaya geldi. Güneşten ruşen ittin anı zahir. O güneşten daha açıktı. Onun görüntüsü şeyi güneşten daha açık. Aleme onu bildirdin,
zaten
gösterdin.
Zaten gölgesi yere zaten düşmezdi.
Düşmezdi. Doğru. Anı hem Kabe kavseyine irdürdün. Ne kim isterdi hep anı verirdin. Kabe kavseyin Peygamber Efendimizin miracına işaret buyuruyor burada evet. Da. Ana şol verdiğin nusret hakkına, nasir ol nusretin, ver bu akına. Ana şol verdiğin, ona verdiğin bu nusretler, bu zaferler hakkına ya Rabbi diyor, nasir ol nusretin, ver bu akına. Bizim şu kazamıza da nusret eyle.
Yardım
bir eyle. Avuç ümmeti yüz kıl inayet, yüzü av olavuz sağ ol selamet. Ya Rabbi bir avuç ümmetiniz. Azız, azlığız. Bize selamet ver diye mesela Piyale Paşa'nın geceleri böyle dua ettiğini orada yazıyor. Ve yani, gerçekten çok büyük gayretle, büyük çatışmalarla, büyük mücadeleyle Cerbe bir kez daha Osmanlı'nın olduğunda ki en ileri gelen Haçlı komutanları donanmayla ve büyük ganimetlerle ve gerçekten Osmanlı donanması çok muhteşem bir zaferle 1561'de İstanbul'a girdiğinde şeyi selamlıyor Kanuni Sultan Süleyman'ı.
Top
sarayında top atışlarıyla yanında bulunan Vezir-i Azam'a Kanuni Sultan Süleyman bayram yapacak zaman değildir. Şimdi Cenab-ı Hakk'a şükretmek zamanıdır diyor.
Bu da manidar.
Evet, yani bayram yapacak zaman değil. Cenab-ı Hakk'a bu zafer, bu şey ondandır, Cenab-ı Hak'tandır. Cenab-ı Hakk'a şükretme zamanıdır. Getirilen bütün ganimetler hayır işlerine sarf oluna diyor. Bütün ganimetler hayır işlerine sarf oluna diye. Gerçekten donanma sadece Akdeniz'de değil, aynı zamanda Hint sularında, Süveyş'te Osmanlı donanması, Karadeniz'de, hemen her tarafta denizlerde aynı kara ordusunun gücü, kudreti, nasılsa nusreti, denizlerde de aynı şeyi görüyoruz biz.
Değil mi?
Evet.
Yani sadece maddi sebepler değil, manevi sebepleri de pişiyorlar. Bu dualardan onları almıyoruz.
Tabii.
Evet. Evet. Güzel de şiirler de var tabii. Böyle hocam şiirleri açtınız konuyu.
Mesela yani, o tarihçi Nidai'nin tabip ve tarihçi. Onun evet, o eserin de bir de çok hoş Kanuni Sultan Süleyman'a evet. Bir şiiri vardı Kanuni Sultan Süleyman'a. Çok tatlıdır o gerçekten. Tabii bugün insanlar anlayamıyor maalesef. Evet. Dil kalmadığı için.
Bazı kelimeleri bile anlayamıyor.
Kelimeler bir tükendiği için anlayamıyor. Yani hani eskiler söyler ya, dedeyle torun konuşamıyor diye, dedeyle torun anlaşamıyor. Maalesef bizim dilimiz çok çabuk yozlaşıyor ve çok çabuk gidiyor. O kadar tatlı, o kadar güzel ifadeler, şeyler, insan hayran kalıyor. Ancak maalesef bir de tercüme ediyoruz.
Evet.
Yani keşke bunları çok hızlı bir şekilde hani konuşurken böyle yaptığımız gibi anlaşılabilip devam edile gelse. Olmuyor maalesef. Bu da bizim eski eserlerimizi okutmadığımızdan. Bunlar okuma kitabı olarak, okuma eseri olarak bol bol okunmalı, okuma saatleri olmalı. Hani en sonunda o hale düştük ki şu duraklarda
evet.
Metro duraklarında şairlerin oturma yerlerine şiirlerini yazdık.
Ya bir hale geldik ya. Orada bile okunmuyor da.
Bir müddet sonra onu da şiir var mı desen nerede der adam. Evet. Yani oraya her gün oturan şiiri görmüyor.
Şiiri görmüyor.
İşte evet. Bakar kör olmak böyle bir şey. Yani evet. Bakmakla görmek arasında çok, çok büyük bir fark var.
Neyse. Böyle kayıt orada okuyanlar, kayıları okuyanlar çok şiir bilirler. En azından o dile.
Sen biraz buradan da Kanuni'ye yazdığı bir şey birkaç mısra okuyalım.
Hatadan saklasın daim diye bir başlayacaksınız.
Kanuni Sultan Süleyman'ı o zafer vesilesiyle övüyor Şaban evet. Nidai. O zafer yani Cerbe. Zaferi şeyiyle. Ve şöyle bu onlu bir şiir olarak yazmış. 10-10
ölçü
mısralı.
Olarak.
Evet. Onlu olarak gidiyor. Nola medhinde birkaç beyit ile yad eylesem anı. Adalet birle mamur eylemiştir mülkü Osman'ı. O zıllıllahtır İslam'a veren bunca ünvanı. Cihan halkına hükmeyler kurulur günde divanı. Şecaatte mehabette gören der Hamze-i Sani. Zebun olmuş durur taht-ı yedinde cümle düşmanı. mürüvvette nazir olmaz anay oldur keremkanı, hemişe yurdun yerden üstün eylesün Hak Hazreti anı, ki zira oldurur bu il vilayet cisminin canı, beladan saklasın daim Hüda Sultan Süleyman'ı. Nola methinde birkaç beyit ile yad eylesem, onu birkaç beyitle birazcık övsem ne olacak? Adalet birle mamur eylemiştir mülkü Osman'ı, bütün Osmanlı mülkünü adaletiyle mamur eylemiştir. O zıllıllah'tır, Allah-u Teala'nın yeryüzünde gölgesidir. İslam'a veren bunca ünvanı, cihan halkına hükmeyler kurulur günde divanı, her gün divan kurar ve bütün cihan halkına hükmeder. Şecaette, mehabette, ululukta, yükseklikte, güçte, kudrette ona gören der ikinci Hamza arzetleri der. Evet. Kanuni Sultan Süleyman'a zebun olmuş durur tahtı yedinde cümle düşmanı. Cümle düşmanları tahtlarında zebun bir halde otururlar. Sanki hükmeyleyemez hale geldiler. Mürüvvette ona hiçbir benzeri olmaz. Cenab-ı Hak onu yerden üstün eylesin ki bu ilin, vilayetin cisminin, bu vilayet cisminin canı odur. Onun için beladan saklasın daim Hüda Sultan Süleyman'ı. Kaçan kim saltanat tahtına geçti, çok ata etti. Saadet tacını giydi, hakkı hamdü sena etti. Tutup kanunu elde, emri şer'a iktida etti. Derunu dilden ana hep cihan halkı dua etti. Kuşanıp seyfi kudret, kafire her dem gaza etti. Nice düşmanları katleyleyip mülkün fena etti. Hüda Hızr ile İlyas'ı ezelden rehnuma etti. Anınçün hak-ı rahin can gözüne tutiya etti. Eban ancet Hüda Hazretleri sahip liva etti. Kazadan saklasın daim Hüda Sultan Süleyman'ı.
Evet.
Anlaşıldı mı Fehim Bey? Burayı da açıklayalım mı biraz?
Anlamaya gayret ediyoruz.
Ne zaman ki diyor saltanat tahtına geçti, çok hediyeler verdi herkese. Ganimetler, hediyeler bol bol. Saadet tacını giydi ama önce Cenab-ı Hakk'a dua etti. Ona o tacı erdirdiği için. Emri şer'a iktida etti. Dinin emirlerinden asla dışarıya çıkmadı. Derunu dilden, canı gönülden bütün halk ona her zaman duacıydı. Kuşanıp seyfi kudret, kudret kılıcını kuşandı, her dem gaza etti. Asla gazadan hali kalmadı, boş kalmadı. Nice düşmanları katline mülkünü hep fena etti, ellerinden aldı. Cenab-ı Hak Hüda Hızır ile İlyas'ı, Hızır aleyhisselamla İlyas'ı ona yoldaş etti her zaman. Anınçün hak-ı rahin can gözüne tutiya etti. Onun ki o sebeple diyor, Allah yolunun yolcularının can gözüne sürmeler sürüldü ve Eban Ancet Hüda Hazretleri onu sahip liva etti, liva bayrak sahibi yaptı. Kazadan saklasın daim Hüda Sultan Süleyman'ı. Bu böyle onunla devam ediyor bu evet. Şiirler. Devam ediyor ve gidiyor. Herhalde bir ara daha verelim.
Vereceğiz birazdan inşallah. Şiir çok güzeldi.
Bir tane daha okuyalım mı? Bir dörtlüğünü daha.
Gerek olabilir hocam. Üçleyelim biz de.
Üçleyelim. Peki. En sonunu okuyalım bir de. İlahi devleti günden güne daim ziyad olsun. Kazadan olmasın hali, işi gücü cihad olsun. Şecaatte sehavette Ali gibi cevad olsun. Takarrup hasıl üstün daima derviş nihad olsun. İki alemde maksudu ne ise ber murad olsun. Eban ancet kamu geçmişlerinin ruhu şad olsun. Hüdaya görmesin gam tabı mevzunu güşad olsun. Zamanında zulüm kalmasın illa adlü dad olsun. Hatadan saklasın daim Hüda Sultan Süleyman'ı. Burada da dualar ediyor tabi.
Evet.
Sultan Süleyman'a, yani insan padişahına, hükümdarına, kendinin ve devletinin sahibine böyle dualar ediyor. Ve gerçekten onu en güzel bir şekilde de anlatıyor, naklediyor. Tabi herhalde şimdikilerin bu bazı yeri geldikçe değiniyoruz ama
evet.
İftira için ne aradıkları, şunlar Nihadi'nin acaba bir beytini, bir gazasını, bir şiirini anlamaktan aciz insanlar.
Acaba adını bilen var mı?
Adını bilen var yani mı? Şiirini... Eserini anlayacak olan var mı? Yazısını okuyabilecek yani. Olan var mı? Ancak şeyleri iyi çevirtiriyorlar.
Evet.
Venedik elçilerinin, Alman elçilerinin, Kanuni'nin tokatladığı, Kanuni'nin ellerinden mülkünü aldığı, Kanuni'nin zelil ettiği, rezil ettiği insanlar Kanuni'yi iyi anlatıyorlar. Bunların evet. nazarında Kanuni'yi daha güzel anlatıyorlar onlar. Kanuni sabah akşam Türk'ü, Müslüman'ı yüceltmek için onlara böyle darbeler indirirken onlar Kanuni'yi övecekler, Kanuni'yi daha iyi anlatacaklar. Kanuni'yi daha objektif olacaklar anlatırken bunlar onlardan alıyorlar. Kılavuzu karga olanın
çöplerden
kurtulmaz. Maalesef öyle.
Peki hocam, biraz kısa bir ara verelim o zaman.
Peki.
Sizi dinlendirelim. Peki. Üçüncü bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih ve İnsan programının 3. ve son bölümünde tekrar beraberiz. Bugünkü konumuz Kanuni Sultan Süleyman Han'ın son seferi tabii. Oraya geldik. Cerbe Zaferi'nden bahsettik. Evlatlarıyla imtihanından en başta bahsettik. Peki hocam, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın son seferi. Seferi Hümayun'u öyle diyelim.
Evet. Biraz son seferi bahsettim. Malum Siget Var Seferi.
Evet.
Siget Var Seferi. 10 yıl kadar Kanuni Sultan Süleyman bir 10 yıl kadar seferlere çıkmadığını söylemiştim.
Evet.
Bunda rahatsızlığının yanında anlaşmalar da vardı. 1555'te İran'la Amasya sulhünü imzaladı ve İran'a o zamana kadar yapmış olduğu fetihleri kabul ettirmiş oldu. Ya bu gerçekten devletler açısından önemlidir. Yani siz bir takım yerleri fethedersiniz ancak onu kabul ettirmediğiniz, anlaşmalar yapmadığınız müddetçe o her zaman bir savaş mahallidir.
Askıda kalır değil mi?
Askıda kalır. Yani illa sizin olduğu olmaz. Yani güçle elinde tutuyorsundur. Ancak anlaşmaları yapıp iki tarafta alınan, verilen yerleri kabul ettiği zaman artık devletler hukukunda, hukuk olarak da orası resmen sizindir. Oraya asla bir kimse müdahale edemez. Dolayısıyla İran'la 1555'te Amasya Anlaşması'yla Kanuni Sultan Süleyman fetihlerini kabul ettirdi. Avusturya, Alman ve Avusturya ile de yine en son 1543 yılının sonunda yapılan anlaşmayla yine fetihlerini kabul ettirmiş oluyordu. Dolayısıyla uzunca bir süre netice itibariyle iki devletle de bir savaş hali meydana gelmedi. Kanuni'nin de son 5 senesi, son 10 senesi özellikle sefere çıkmadan geçmiş oldu. Bunda Kanuni'nin belki rahatsızlığının da bir takım tesiri de olmuş olabilir. 1562-63'lü yıllarda, 60 yıllarının sonunda özellikle Avusturya ile hudut hadiseleri sık sık vuku bulmaya başladı. Yani hudut ihlalleri. Bir taraftan karşı taraftan, bir taraftan Osmanlılar, onlara cevap vermek suretiyle hudut hadiseleri iki tarafta devam etti. Ama bu arada anlaşmalar da yine yenileniyordu. Fakat bu hudut hadiselerinin çok ileri gittiği bir zamanda Semiz Ali Paşa, Osmanlı sadrazamıydı. Semiz Ali Paşa ölmüş, Sokullu Mehmet Paşa vezirazam olmuştu 1565'te.
Evet.
Ki Kanuni'nin son vezirazamıdır Sokullu Mehmet Paşa. Şimdi Avusturya'nın hudutlarda bir takım keyfi hareketlerde bulunmaları, yeni bazı kaleler yaptırmaları Osmanlılara karşı hudutta, Semiz Ali Paşa biraz sulh yanlısı iken Sokullu Mehmet Paşa'nın gelişiyle bu şey değişiyor. Ve Sokullu Mehmet Paşa onlara asla bunların kabul edilemeyeceğini, bu yaptıklarının çok sert bir ifadeyle bildiriyor ve yıkılmasını istiyor. Eski vermedikleri vergilerin getirilmesini istiyor. Çok ağır bir şekilde Sokullu Mehmet Paşa bir tavır koyuyor. Ve neticede Avusturya'nın bütün bunları yerine getirmemesi üzerine de savaş kararı alınıyor.
Peki burada padişahın bir dahli yok mu hocam? Yani sadece vezir azamlar
mı? Padişah onayladığı zaman yürürlüğe girer.
Yani bu gelişmelerden haberdar ama.
Tabii. Bütün bu gelişmelerden haberdardır, bilir. Ve onayladığı zaman da savaş ve diğer konular padişaha bilgi verilmeden olmaz.
Evet.
Divanda padişah yokken bunlar görüşülür. Ama görüşüldükten sonra da padişahın onayına sunulur.
Evet.
Ve işte bunun üzerine Siget var bizim dediğimiz Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi oluyor. Aslında Osmanlı toplumunda da Kanuni'nin tabi seferden neredeyse gelmeyen bir padişahın son 10 sene sefere çıkmaması alışılmış bir toplumda ne oluyor meydana getiriyor.
Hmm.
Bir toplum bir şeye alıştıysa onun evet. devamını her zaman sanki ya cihat mı durdu, gaza mı durdu, bir hadise mi var? Toplum da buna şey. Mesela padişahın kızı Mihrimah Sultan bile babasını cihada teşvik ediyor. Bakın Mihrimah Sultan.
Evet.
Yani bunlar da çok önemli. Toplumu tanımak çok mühimdir Beyim Bey. Yani şimdi hani bugün bir zaman savaş çıkmasın. Öyle evet. bir hadise olsa neden? Yani 70-80 sene savaşa gitmeyen bir toplum.
Evet.
Birden savaş çıkacak olsa çocuklar gidiyor, ölüyor falan. Tabii. Yani böyle bir düşünce hepimizde olur. Herkes de olur.
İnsan olmanın gereği.
Buna tabii. alıştı toplum aynı zamanda. Ötede ise savaş çıkmayınca gençler, anneler ne oldu, cihat mı durdu? Yani evet. anneler dahi, babalar dahi, kızların babasını teşvik. Yok mu böyle bir şey? Yani her dönemin tarihçi işte bunun için toplumu bilmesi lazım. Her toplumun kültürünü bilmesi lazım, yapısını bilmesi lazım, alışkanlıklarını bilmesi lazım, inancını bilmesi lazım. Sen bugünkü inancını 300 yıl önceki, 500 yıl önceki, 1000 yıl önceki topluma giydiremezsin işte.
Evet.
Yani bazen bu dizilerdeki felaket yanlış şeyleri izlerken bunun için söylüyorum. Yani kendi giysisini şahıs,
evet.
yani mesela şimdi Kanuni dizisini çeken şahıs, kendi giysisini, kendi düşüncesini oraya giydiriyor. Nedir kendi düşüncesi? İşte içki sofrasından kalkmayan, evet, değil mi?
Eğlence.
Ahlak ve edep eksiklikleriyle, kendi her türlü, tamamen oyun ve eğlenceyle geçen bir hayatı ve düşüncesini, şahsi düşüncesini, şahsi belki yaşayışını oraya giydiriyor. O olmuyor, o sen oluyorsun.
Evet.
O kendisi oluyor. İşte bu büyük bir sıkıntıdır. Bu tarihin de en büyük gerçekten yanlış anlaşılmasına sebep olacak bir şeydir. Onun için Mustafa Kemal Atatürk de öyle der.
Evet.
Tarih yazan, tarih yapana sonuna kadar sadık olmalıdır. Mutlak sadık. Eğer tarih yazan yapana sadık olmazsa ortaya bambaşka gerçekler çıkar, İnsanlık. Karakterler çıkar. Bambaşka. O şahıs olmaz.
Bir taraf olmalılar değil mi?
Hayır, o neticede tabii bir taraf olacak, objektif olacak ama o kişiyi yazacak.
Evet.
Bunu araştıracak.
Hayal olmayacak.
Hayal olmayacak. Hani yani taraf şeyi ayrı bir şeydir. Şimdi biz Kanuni Sultan Süleyman'ı anlatırken bir tarafız biz. Kanuni taraf işte Avusturya ile Almanya ile harp ediyor. Senin ecdadın, sen onu tutarsın.
Evet.
Ama bu yanlışını görmemene sebep olmaz.
Değil mi?
Tabii yani böylesi taraf olurken de kendi tarafından birini, baban bir hadiseye girmiştir, sen babanın tarafındasındır ama babanın eksiğine de dersin ki baba burada biz yanlış yapıyoruz. Bu babanın tarafından olmayı seni çıkartmaz.
Evet.
Yanlışını artısını görebilmeyi ifade eder. İlim adamı biraz da böyle bakmalıdır.
Evet.
Ama bunlar bırak burayı karşı tarafta yer alıyorlar ve karşı tarafın gözüyle bakıyorlar.
Yani.
Bunlar gerçekten çok yanlış. Tabi padişah Kanuni Sultan Süleyman gerçekten bu savaşa, son savaşa giderken şimdi 8-10 yıldır verdiği bir rahatsızlığın neticesiyle aslında çok farklı bir savaşa çıkış var burada. Bu çok
evet.
enteresan. Mesela Selim'e, oğlu Selim'e bir vasiyetname yazıp gönderiyor Kanuni Sultan Süleyman. Bu vasiyetnamede benim candan sevgili iki gözüm nuru Selim Hanım, bu iki bazubendi ve bir ciheri al sandığı vakf eylemişimdir. Çok kıymetli taşlarla süslü bazubend ve sandık vakf eylemişimdir. İki cihan fahri Muhammed Mustafa'nın ruhi için. İki cihan fahri, iki cihanın övüncü Muhammed Mustafa'nın ruhi için sana vasiyet ederim ki bunları satıp Cidde-i Mamure'ye su getiresin. Benim bey cihada ve gazaya gidiyor padişah. Son seferi ve vasiyetnamesi. Hani kıymetli TGRT FM dinleyicilere, bunlara bir insanın fikri neyse, zikri odur, düşüncesi. İnsan bakın bir vasiyetnamenin ne olduğu dahi Kanuni'nin şahsiyetini ortaya çıkaracak niteliktedir. Yani o dönemde bile bir su, mescit, mabet, medrese gibi bir hayır işlerinin peşinde bazu bendini ve bir çok süslü yine bir sandığı sattırıp vakfeylemiş, su getiresin. Cümle oda oğlanları şahittir. Yani Enderun'daki talebeler bunların cümlesi buna şahittir. Sen benim yazımı bilirsin. Bu esbab fahr-ı alemindir, benim değildir. Bu fahr-ı alemin esbabıdır.
Elbiseler değil mi?
Evet, benim değildir. Göreyim nice yerine korsuz. Bu vasiyetimi nasıl yerine getiresin? Dünya kimseye payidar değildir. Ümittir ki, nice ümittir ki bahasıyla satasın, satasız. Hak Teala bu seferi mübarek edip gönül hoşluğu ile gelmek müyesser ede, Habibi Ekrem'in hürmetine aleyhisselam diye oğlu Selim'e bir vasiyetname gönderdiğini görüyoruz. Ve gerçekten sefere çıkarken, seferde İstanbul'dan ayrılırken, İstanbul belki de görülmemiş bir şekilde şeyi, padişahı uğurlamaya geliyor. Ebu Suud Efendi, alimler, İstanbul'da kalan devlet adamları ve halk gerçekten gözyaşları içerisinde ellerini kaldırıyorlar ki bu yine seferde bulunan, sefere bizzat katılmış olan, padişahın hep yanında olan tarihçisi Celalzade onları anlatırken ellerini halk gözyaşları içerisinde, ki padişah giderken İstanbul'dan bütün halka hediyeler, bahşişler fakir fukaraya dağıtıyor. Halk da ellerini açıklıyor ve Allah'ım İslam padişahına yardım eyle. Müslümanları destekle. İslam dinini küçük görenleri rezil, rüsva eyle. Diniye, dine yardım edenlere sen de imdadı ilahiyen ile imdat ve yardım eyle diye dua ve niyazlarla uğurladılar diyor. Ve tam Edirne kapısının orada bir ihtiyar zatla göz göze geldiler diyor. Padişah Edirne kapısından tam çıkarken köşede bir ihtiyar bir zatla padişah göz göze geliyor. İhtiyar zat padişaha ellerini açıyor tam yanından geçerken. Padişahım, padişahın da dikkatini çekiyor. Onu dinliyor. Biz senden razıydık. Hak Teala da senden razı ola dedi. Diyor. Ve padişah bu sözden seferde öleceği imasını sezmişti diye anlıyor kaynak. Biz senden razıydık. Cenab-ı Hak da senden razı ola. Kim bilir kimdi? Niceydi, çok yaşlı, heybetli bir zat ellerini açtı ve padişaha böyle bir dua etti. Tabi padişah gidiyor, biraz zor olacak ama en azından tadını anlatmak için onun şairi Baki de padişaha tam da bahar mevsimi, işte Mart ayının sonları böyle ağaçlar yeşilleniyor. Bahar-ı alemi vuslatta ol sultanı devranı. Temaşa ettiğin gündür bana Nevruz-u Sultanı. Bahar oldu demi seyri temaşadır hüdavenda. Semendi azmin üstün arsayı alemde cevlanı. Nihali servi bağ asa nesimi fethi nusretten. Salınsız nazile nizen hiramani hiramani. Baki söylüyor bunu tabi. Bunları da anlamak hiç mümkün değil. Senin nizen kargın, böyle rüzgarda sallanan kargın uçları başaklar gibi sallana sallana, nazile hiramani hiramani, salına salına o gitsin ve Cenab-ı Hakk'ın lütfundan fetih ve nusret zaferleri sana erişsin diye böyle duamız oldur ey Baki, hatadan saklasın bari hüdavendi cihan sultanı adil Şeyh Süleyman'ı. En sonunda da böyle Baki Kanuni Sultan Süleyman'ı okuduğu bu şiirle uğurluyor.
Herkes son seferine. Herkes kendinde yani olanı veriyor.
Şimdi şu uğurlamayı Fehim Bey bazen yeri geldikçe söylüyorum. Kanuni Sultan Süleyman'ın Topkapı Sarayı'ndan çıkıp da Edirne kapısına kadar öyle geçen talebeler anlatıyor hocam. 8 kişi padişah Belgrad zaferini alırken aynı 8 kişi, 10 kişi, 8-10 kişi bir kapıdan çıkıyor, öbür kapıdan giriyor. O kapıdan çıkıyor, öbür kapıdan giriyor. Güle güle çatladık hocam dediler. Şimdi padişahın solaklarıyla, sipahileriyle, silahtarlarıyla, yeniçerileriyle, sağ ulufecileriyle, sol ulufecileriyle, sağ garipleriyle, sol garipleriyle, mehteriyle 64 kişilik, 8 asker değil sadece mehteri 64 kişilik, mehteriyle, onun o padişahın atıyla, ata binişiyle, hocasıyla, alimleriyle, bu kadar halkı uğurlamasıyla, o dualarıyla İnan Fehim Bey Topkapı Sarayı'ndan çıkıp Edirne kapısına kadar olan kısmı şu dizinin parası yetmez uğurlamaya. Şunu göstermiyor ama hakkıyla, ama doğru bir şekilde onu çekemezler. Evet. Öyle. Osmanlı yaşadı. Şimdikiler onun gösterisini dahi yapamaz. Veya şunu yapsa belki şu bile Kanuni'yi anlamaya yeter. Oraya Baki gelecek. Şu şiirleri okuyacak. Şunu okuyacak adam mı var?
Nerede hocam?
Okuyabilecek.
Azdır.
Evet. Ve işte böyle çıkıyor Kanuni Sultan Süleyman son seferine. Ve önce Eğri'ye doğru gidecekti Kanuni Sultan Süleyman. Ardından Sigetvar tarafına dönüyor. Çok enteresandır. Gerçekten Kanuni Sultan Süleyman'ın verdiği bir karar karardır. Drava nehrine giderken düşman ovaya, nehrin yatağını ovaya doğru sürmüş. Zaten bahar mevsimi, karların eridiği, en taşkın olduğu bir dönem. Önden nehirler, köprüler yıkılmış. Sular ovaları sarmış. Askerin boğazına kadar geliyor. Ve Kanuni önden Hamza Bey'i Drava üzerine köprü yaptırmaya gönderiyor.
Evet.
Ve bir varıyor ki ova mova su altında, köprü möprü öyle yapabilmek
namümkün.
Namümkün. Kanuni'ye haber gönderiyor. Drava üzerine köprü kurmak bulutların üzerine kurmaktan daha zor.
Allah Allah.
Kanuni Sultan Süleyman yerden bir keten parçasına, oradan bir keten parçasına şu yazıyı yazıyor. Sultan Süleyman sana Drava üstüne köprü kurmanı emrediyor. Eğer geldiğinde bu köprüyü hazır bulmazsa bu keten parçasıyla seni boğacaktır.
Buyur.
Ve Kanuni Sultan Süleyman oraya vardığı zaman 1,5 kilometre uzunluğunda köprüyü hazır buluyor.
Yan 1,5 kilometre.
Arabanın, evet. Yan yana iki arabanın geçeceği şekilde hazır buluyor. Bu işler öyle işte, bu çalışmanın, gücün, gerçekten onların nasıl bir gayretle çalıştıklarının şeyidir. Drava üzerine. Ve Sigetvar gerçekten Avusturya'nın çok güçlü, en güçlü kalelerinden bir tanesi. Tamamen savunma maksatlı olarak kurulmuş. Viyana'ya giden yolda en güçlü bir kale.
Merkez kalelerinden değil mi? Merkez kalelerinden.
Merkez kalelerinden. Askeri bir kale. Askeri kaleler tabii kolay değildir ele geçirmek. Tamamen savunma maksatlı, surlarıyla, kuleleriyle, her şeyiyle güçlü bir kale. Ve Nikola Zirinski diye gerçekten kudretli komutanlarından bir tanesi kaleyi savunuyor. Ve ölümüne savunuyorlar. Uzunca bir süre kale kuşatması devam ediyor ve çok şiddetli çatışmalar oluyor. Padişah bunları çadırından takip ediyor. Tabii sıkıntılı, hasta. Son zamanında Sokullu Mehmet Paşa'nın bizzat ordunun başında çatışmalara girdiğini duyunca çok üzülüyor ve Sokullu Mehmet Paşa'ya haber gönderiyor. Asla çatışmaların önüne girmesin, kendini şeye atmasın tehlikeli diye. Ben onu, oğlumu Hakk'a ısmarladım diye. Zira Kanuni geri dönmeyeceğini muhtemelen biliyor. Ordunun bir baş, Allah muhafaza, Sokullu'nun ölmesi demek, Kanuni'nin vefat etmesi demek, büyük karışıklıkların çıkacağına sebeptir. Bu tedbirleri alıyor. Ve 6-7 Eylül gecesi Kanuni Sultan Süleyman çadırında gerçekten büyük bir ızdırap içerisinde, ya Rabbi bu kale benim ciğerimi hun etmiştir, dilerim Allah'tan ateşlere yana diye böyle bir serzenişte bulunuyor.
Dua ediyor değil mi?
Dua ediyor. Gerçekten cuma günü akşamı çadırında o gece vefat ediyor Kanuni Sultan Süleyman. Ve sabahleyin de çok şiddetli çatışmalar neticesinde kale ateşler içerisinde yanıyor. Ve Osmanlı askerleri ki Zirinski yapılacak bir şey kalmayınca kale kapısını indirip huruç hareketi, çok şiddetli bir şekilde dışarıya huruç hareketini başlatıyor.
Ölümüne
ama başladığı gibi de
bitiyor.
Sonları oluyor. Bitiyor ve gerçekten Osmanlı askerleri hemen hemen hepsini biçiyorlar. Şiddetli bir şeyle ve Konz Zirinski daha Osmanlılar gelirken ele geçirdikleri bir Türk ağasını geldiğinde gösteri olarak başını keserek öldürmüştü. Kendisi de ele geçince Yeniçeriler başını bir topun önüne koyup kesiyorlar. Yani o esir Türk ağasına yapıldığını göstermek için. Böylece Kanuni'nin bir duasıyla da, bazen öyle der bazı tarihçiler, Kanuni'nin duasına dayanamadı diye o gece "Ya Rabbi, bu kale benim ciğerimi hun etmiştir. Dilerim Allah'tan ateşlere yana" ifadesi. Hani bazı dualar anında ulaşır derler ya, Eşref öylesine saati. Bir şey. Sabahleyin de ziget var. Osmanlıların olmuş oluyor ve Kanuni'nin de hayatı son buluyor. Herhalde tabii. Siz de programın sonuna geldik diyeceksiniz.
Tabii.
Genel şahsiyeti hakkında da inşallah önümüzdeki hafta kıymetli dinleyicilerimize bilgiler veririz.
Efendim çok teşekkür ederiz.
Ben de çok teşekkür ederim ve TGRT FM dinleyicilerine hayırlı akşamlar dilerim.
Sağ olun hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız burada bitti. Bu program sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşir Ülgel hazırladı ve sundu. Ana kumanda masasında Erdem Karagöz kardeşimiz bulundu ve ben Deniz Fehim Harman Şah'a yardım ettim. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a ısmarladık efendim.
Tarih ve insan. Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana mühtar etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse, bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için yürüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı yürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.